22. ayrım. Nuanen, Ekim sonu 1885 tarihli mektubu okumaya devam ediyoruz. Daha önceden de söyledim ya, siyah konusunda yazdığın mektup çok iyi. Yerel renkleri resme sokmamak üstüne dediklerinde kesinlikle doğru. Ama benim için yeterli değil. Yerel renkleri kullanmamanın gerisinde çok daha önemli şeyler var bence. Le vrai peintre, son ce qui ne font pas la couleur locale. Çevirenin notu, gerçek ressamlar yerel renk kullanmayanlardır. Bir keresinde Blanc ile Delacroix tartışmışlar bunu. Bence, ki fazla ileri gittiğimi sanmıyorum, bu sözlerin anlamı şu: ressam doğadaki renklerden değil de paletin üstündeki renklerden başlamalı işe. Yani demek istiyorum ki, kişi resim yapmak istiyorsa, örneğin bir insan başı, önündeki gerçekliği dikkatle inceledikten, gözledikten sonra şöyle düşünebilir. Bu başta kızıl kahverengi, mor ve sarının, hepsi de kırık, bir uyumu var. Öyleyse paletime sarı ve mor ve kızıl kahverengi sıkacağım ve bu renkler birbirlerini kıracaklar. Doğadan alıkoyduğum şey tonları yerleştirmekle belirli bir sıra, belirli bir doğruluk. Doğayı inceliyorum ki saçma sapan şeyler yapmayayım, aklı başında kalabileyim. Öte yandan kullandığım renk doğadakinin aynıymış, değilmiş, bu beni çok ilgilendirmiyor. Tuvalimde güzel durduktan, doğada olduğu kadar güzel durduktan sonra. Courbet'in yaptığı bir portre, erkeksi, özgür, çok güzel, derin, kızıl kahverengi ve altın tonlarıyla, yanında daha soğuk bir mor ve hepsini vurgulayan siyahlarla boyanmış, gözü dinlendirmek için bir kıyısına az renklendirilmiş beyaz keten parçası atılmış. Evet, Courbet'in yaptığı herhangi bir portre, başka birinin yüzün renklerini dehşet verici bir aynalıkla yansıtmaya çaba gösteren başka bir ressamın yaptığından çok daha doğru, çok daha gerçek, çok daha iyidir. Bir erkek başı ya da bir kadın başı uzun uzadıya ciddiyetle ve aceleye getirilmeden incelendiğinde tanrısal bir güzelliğe sahiptir, değil mi? İşte doğadaki tonların genel uyumu aynen taklit edildiğinde kayboluyor. Buna karşılık o uyuma tekabül eden bir renkler dizisiyle yeniden yaratıldığında, ki bu dizi modeldekinin aynı olmayabilir, hatta ondan çok farklı olabilir, kaybolmuyor tam tersine. Renklerin kendiliklerinden oluşturdukları, palet üstünde kırıldıklarında, yani o canım tonları her zaman ve akıllıca kullanmalı. Yineliyorum, işi paletten başlamak, renk uyumu konusundaki kişisel bilgiden başlamak, doğayı mekanik bir dalkavuklukla körü körüne izlemekten çok farklı. Al sana bir örnek daha. Diyelim ki bir sonbahar peyzajı yapacağım. Ağaçlardaki yapraklar sarı. Pekala, ben bu tabloyu sarılardan oluşmuş bir senfoni olarak düşünüyorsam eğer, kullandığım temel sarının yapraklarındakiyle aynı olup olmamasının ne önemi var? Çok az önemi var bunun. Pek çok şey, hatta her şey, tonların aynı ailedeki tonların sonsuz çeşitliliğini benim algılamama bağlı. Buna romantizme karşı tehlikeli bir eğilim mi diyorsun sen? Realizme ihanet. Peintre de chic mi diyorsun? Çevirenin notu. Gerçekliğe aldırmadan resim yapmak. Doğadan çok palete önem vermek, bağlanmak mı diyorsun? Öyle olsun. Delacroix, Millet, Corot, Dupré, Daubigny, Breton. İstersen daha 30 isim sayabilirim. Bu kişiler, yüzyılımız resim sanatının yüreğini, ruhunu oluşturmuyorlar mı? Hepsinin de kökleri romantizmde değil mi? Hepsi de romantizmi sonunda aşmış olsalar bile. Çağımızda romans da var, romantizm de. Ressamların da düş gücü ve duyguları olması gerek. Neyse ki, realizm de, naturalizm de bunlardan tümüyle nasipsiz değil. Zola, yaratıcı biri, çevreye ayna tutmakla yetinmiyor. Fevkalade yaratıyor, evet, yaratıyor, şiirselleştiriyor. Bu kadar güzel olmasının nedeni de bu. Romantizmle kesin bağları olan realizm ve naturalizm konusunda bu kadar konuşmak yeter. Yineliyorum. 30-48 yıllarının resimleri çok dokunaklı geliyor bana. Bir Paul Hue, eski bir İsrail, örnekse Zandvoort balıkçısı ya da bir Kaba, bir İzabey duygulandırıyor beni. Ayrıca ne peut peindre le ton local sözü, çevirenin notu, yağlı boyada yerel ton kullanma. Öylesine doğru geliyor ki bana, tonal gamı doğadakinden daha düşük olan bir resmi bile doğayı tıpatıp yansıtan bir resme yeğ tutarım. Belli belirsiz boyanmış, sanki bitmemiş gibi duran bir sulu boya resimde doğayı körü körüne taklit eden düzgün bir sulu boyadan daha iyidir. Ne pas peindre le ton local sözünün anlamı çok geniş aslında. Bir bütün oluşturan, birbiriyle uyumlu ama başka bir renk bileşiminin yanına kondu mu daha çok göze çarpacak, karşıtlık yaratacak renkler arama olanağını sağlıyor ressama. Saygıdeğer bir vatandaşın portresi benim hiçbir zaman dikkatimi çekmeyecek olan dindar beyefendinin yüzünün sütümsü, uçuk mavi ve anlamsız rengini aynen olduğu gibi gösteriyorsa bana ne bundan? Öte yandan görüntüsünü ölümsüzleştirmek gereğini duyacak kadar kişisel erdemleriyle övünen bu beyin yaşadığı küçük kentin sakinleri pek yaygın hemşerilerinin tıpatıp kendisine benzeyen biçimde resmedilmesi büyük takdirle karşılıyorlardır eminim. Renk kendi başına bir şey anlatır. Bunsuz yapamaz insan. İlle de kullanmak zorundadır. Güzel olan bir şey ama gerçekten güzel olan bir şey. Aynı zamanda doğrudur da. Veronese, Cana'da düğün tablosundaki o şık insanların portrelerini yaparken paletindeki tüm zenginliği eflatunlar, harika altınımsı tonlarla tuvale dökmüştü. Sonra aklında hala ön planda olmayan uçuk bir mavi ile incimsi beyaz vardı. Bu renkleri de tonlarını kırarak geri planda kullandı ve çok iyi bir sonuç çıktı ortaya. Kendiliğinden bir mermer saraylar ve gökyüzü havası yaratılıyor ki figürlerin düzenlenmesini çok iyi tamamlıyor. O geri plan o kadar güzel ki renklerin hesaplanmasından kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bu sözlerimde yanlış var mı? İşin başında sarayı ve figürleri bir bütün olarak düşünen birinin yapacağı resimden daha değişik yapılmamış mı? Tüm o mimari ve gökyüzü son derece konvansiyonel ve figürlerin yanında ikinci planda kalmış. Çünkü figürlerin daha güzel görünmesini sağlamak için düşünülmüş. Yağlı boyada gerçek ressamlık bu işte. Ortaya çıkan sonuç ise var olanın tıpatıp taklidinden çok daha güzel. Bir tek şey düşünmek, çevrenin ona ait olmasını sağlamak ve oradan yola çıkarak işi tamamlamak. Doğayı uzun uzun incelemek, gerçeklikle boğuşmak. Bunlar hiç olmamalı demiyorum. Ben kendim de yıllar yılı yapmadım mı aynı şeyi? Bir sürü acıklı sonuç elde ederek. Bu yanlışı yapmamış olmayı istemezdim gene de. Yani çalışmalarımı aynı biçimde sürdürmek saçmalık ve aptallık olurdu ama bugüne kadar uğraşmalarımı toptan hiçe saymak anlamına gelmez bu. Hekimlerin bir sözü var. On commence par tuer, on finit par guérir diyorlar. Çevirenin notu. Kişi başlangıçta öldürür, sonuçta tedavi eder. İnsan doğayı izlemek için umutsuz bir savaşıma giriyor başlangıçta ve her şey kötü gidiyor. Sonunda ise sakin bir biçimde kendi paletinden yaratma yolunu seçiyor ve doğa ona uyuyor, onu izliyor. Ancak bu iki karşıt oluşum birbirinden ayrılamaz. Başlangıçtaki ağır işçilik boşunaymış gibi görünse de doğayla bir yakınlık nesneler üstünde daha sağlam bir bilgi edinme olanağı sağlıyor. Dore'nin kimi kez çok akıllıdır, çok güzel bir sözü var. Je me souviens. Çevirenin notu, hatırlıyorum. En iyi tabloların az ya da çok özgürlükle yürekten yapıldığına her ne kadar inanıyorsam da, ressamın doğaya bakarak uzun uzadıya çalışması, didinmesi ilkesinin doğruluğuna karşı çıkamam. En geniş, en üstün hayal gücüne sahip olan ressamlar bile aynı zamanda doğrudan doğadan çalışarak insanın ağzını açık bırakacak güzellikte yapıtlar koymuşlar ortaya. Manet'in etüdünü inceden inceyi anlatmanın karşılığı olarak sana bir natürmört gönderiyorum. Deri ciltli ama açık, dolayısıyla kırık beyaz, bir incil resmi bu. Geri planı siyah, ön planda ise sarımsı, kahverengi ve limon sarısı var. Bu resmi bir tek günde bir oturuşta yaptım. Bunu söylememin nedeni belki de onca yıl boşu boşuna uğraşıp didinmemişim dediğimde artık belli bir konuyu, rengi ya da formu ne olursa olsun en ufak bir kararsızlık çekmeden bir çırpıda resimleyebildiğimi göresin diye. Geçenlerde açık havada birkaç etüt daha yaptım. Güz peyzajları. Yakında yeniden yazacağım. Bu mektubu acele gönderiyorum. Siyah konusunda söylediklerine ne kadar sevindiğimi iletmek için. Hoşça kal. Senin, Vincent. Anvers, Kasım sonu 1885, Cumartesi akşamı. Sevgili Theo, Anvers'le ilgili birkaç izlenimimi daha yazmak istiyorum sana. Bu sabah bardaktan boşanırcasına yağan yağmur altında oldukça verimli bir yürüyüş yaptım. Bu zahmeti çekmemin nedeni gümrükteki eşyalarımı almak zorunluluğuydu. Rıhtımdaki çeşitli depo ve tersane binaları oldukça güzel. Daha önce de limanın orada iskeleler rıhtımlar boyunca birkaç yürüyüş yaptım. Özellikle insan kumsallardan, fundalıklardan yeni gelmişse köy yaşamının sessizliğine alışmış, uzun süredir hep sessiz çevrelerde yaşamışsa buradaki karşıtlık şaşırtıcı oluyor. İçinden çıkılamayacakmış gibi görünen bir karmakarışıklık. Fantastik, acayip, duyduğum, gördüğüm hiçbir yere benzemeyen bir karmaşa. Oralarda seninle birlikte yürümek isterim. Acaba ikimiz de benzer şeyler görecek miyiz diye. Orada her türlü resim yapılabilir. Kent görünümleri, çok çeşitli özellikleri olan figürler, ağırlık noktası olarak gemiler, suyun ve gökyüzünün rengi ince bir gri. Ama hepsinden önemlisi o karma karışıklık. Yani demek istediğim, figürler her an hareket halindeler. Bunları en garip çevrelerde görmek olası. Her şey gerçekten fantastik. Her an ilginç karşıtlıklar var önünde. Çamurun içinde bir beyaz at. Yüklenecek malların yığıldığı, üstlerine muşamba örtülmüş bir köşede duruyor. Arka planda bir depo binasının isten kararmış duvarı. Çok basit aslında ama siyah-beyaz etkisi olarak çok iyi. Son derece şık bir İngiliz barının penceresinden dünyanın en pis çamurunu görebilir insan ya da örneğin yük boşaltan bir gemi. İri yarı rıhtım işçilerinin ya da egzotik görünüşlü denizcilerin boşalttığı yük ise boğa boynuzu ya da derileri gibi şeyler. Çok ince yapılı sarışın bir İngiliz kızı pencerede durmuş bu görünüme ya da bir başkasına bakıyor. İçerisi figürle aynı tonda, ışık olarak da o çamurun üstündeki gümüşümsü gökyüzü. Sonra boğa boynuzları, al sana bir dizi karşıtlık. Başka bir yere bakıyorsun, bir grup felemenk denizcisi. Yüzleri neredeyse aşırı sağlıklı. Omuzlar geniş, güçlü, tipik Anversliler işte. Oturmuş midye yiyorlar ya da bira içiyorlar. Ortalıkta bir gürültü, bir hareket. Öte yandan buna karşıt olarak siyahlar giyinmiş minik bir figür hiç gürültü çıkarmadan boz rengi duvar boyunca hırsızlama yaklaşıyor. Karga karası saçların çevrelediği küçük oval yüz kahverengi mi, turuncumsu sarı mı bilmiyorum. Bir an için göz kapaklarını kaldırıyor. Simsiyah gözleriyle yan yan bakıyor. Çinli bir kız bu. Esrarengiz, bir kedi kadar sessiz, ufak tefek, böceğimsi görünüşlü. Midye yiyen felemenkliler grubuyla ne harika bir karşıtlık. Al bir tane daha, çok dar bir sokaktan geçiyorsun, iki yanında son derece yüksek evler, depo binaları, barakalar. Ama aşağıda, sokakta yani, tüm ulusların ayrı ayrı pubları ve onlara devam eden kadın erkek müşteriler. Yiyecek satan, denizci giysileri satan dükkanlar, karma karışık ve kalabalık. Sokak uzun bir sokak. Her an seni kavrayan, sürükleyen yeni bir şeyle karşılaşıyorsun. Arada bir kavga çıkıyor. Başka herhangi bir yerde olabilecek olandan çok daha şiddetli bir tartışma koptuğunda örneğin. Yolda yürüyorsun, çevrene bakınıyorsun, birdenbire bir bağırışma çığırışma yükseliyor bir yerlerden. Meğer günün ortasında denizcinin biri yaka paça genel evden kovuluyormuş kızlar tarafından. Peşinde son derece kızgın bir adam ve bir sürü kız. Zavallı bunlardan iyice korkmuş. En azından bir sürü yığılmış torbanın üstünden tırmanıp bir depo penceresinden içeri kaçtığını gözlerimle gördüm. Şimdi bütün bu gürültü patırtıya dayanamayacak duruma geldin mi biraz daha yürü. Harwich ve Le Havre raporlarının demirlediği iskelenin ucunda kenti arkana almış oluyorsun ve önünde hiçbir şey görmüyorsun. Kesinlikle hiçbir şey. Sonsuzluğa dek uzanan, yarı yarıya su basmış bir alan. Korkunç kasvetli ve ıslak. Rüzgarda bir o yana bir bu yana sallanan sazlar. Çamur. Üstünde tek bir siyah teknenin bulunduğu ırmak. Ön planda boz rengi sular. Sisli, soğuk, gri gökyüzü. Bir çöl kadar sessiz her şey. Limanın panoramasına gelince bir bakıyorsun, bir ak diken çalısından daha karma karışık ve fantastik. Öylesine şaşırtıcı ve birbirinin içinde ki her şey. İnsanın gözü bir şey üstünde duramıyor, başı dönüyor. Renklerin ve çizgilerin dönüp dolaşmasından dolayı bir oraya bir buraya bakmak zorunda kalıyorsun. Uzun süre tek noktaya baksan bile nesneleri birbirinden ayırt edemiyorsun. Ancak ön planda belli belirsiz bir boş alan görebilecek bir yerde durdun mu da dünyanın en güzel, en dingin çizgilerini görebilirsin. Örneğin Molson tablolarında sık sık görülenler gibi. Bir yanda son derece sağlıklı bir kız görüyorsun. Görünüşte namuslu, basit ve neşeli. Öte yanda öylesine sinsi ve yalancı bir yüzle karşılaşıyorsun ki bir sırtlanı andırıyor, korkuyorsun. Çiçek hastalığından hasar görmüş, kaynamış karides rengindeki suratları da unutma. Gözler uçuk gri, kaş desen yok, saçlar iyice incelmiş. Birbirine yapışık, gerçek domuz kılı renginde ama biraz daha sarı. İsveçli ya da Danimarkalı tipler. Burada çalışmak çok iyi olurdu ama nasıl ve nerede? Çünkü burada insanın başı çok çabuk derde girebilir. Her neyse, başımdan herhangi bir serüven geçmeden bir sürü sokak aşınladım. Arka geçitlerde dolaştım ve beni denizci sanan bir takım kızlarla iyi vakit geçirdim. Portreler yaparak bazı iyi modeller bulabilmem pek olanak dışı değilmiş gibi geliyor. Bugün eşyalarımı ve onca özlemle beklediğim resim malzemelerimi aldım. Dolayısıyla atölyem hazır. Bedava ya da hemen hemen bedava. Modeller de bulabilirsem hiçbir şeyden korkum olmayacak artık. Bir takım şeyleri bedelini ödeyerek zorlayacak kadar param olmaması da çok kötü bir şey değil bana sorarsan. Sırf poz verme karşılığı portreler yapmak fikri en güvenlisi belki de. Çünkü kentliler köylülerden çok farklı. Kesin olan bir şey var. Antwerp bir ressam için çok ilginç ve güzel bir yer. Atölyem hiç de fena değil. Hele duvarlara çok hoşuma giden o Japon estamplarını astıktan sonra. Biliyorsun ya bahçelerde ya da kumsalda küçücük kadın figürleri, atlılar, çiçekler, kargacık burgacık diken dalları. Taşındığım için memnunum. Bu kış boş oturmayacağım umudundayım. İşte hava kötü olduğunda oturup çalışabileceğim bir im buldum ya, kendimi güvende hissediyorum. Gene de lüks içinde yaşamayacağım elbette. Mektubunu ayın birinde göndermeye çalış. Çünkü o güne kadar ekmeğimi sağladım ama ondan sonra başım dertte olacak. Küçük odam umduğumdan daha iyi. Kesinlikle sıkıntı verici bir görünüşü yok. Kendime ayırdığım o 3 etüdüm de geldi ya, artık resim satıcılarını bir dolaşmak istiyorum. Ancak buradakiler nedense caddede vitrinleri olmayan özel evlerde oturuyorlar. Park da güzel, bir sabah orada oturup desen çizdim. İşte böyle, şimdiye kadar bir kötülük, şanssızlık gelmedi başıma. Konut açısından da durumum iyi. Birkaç frank fazla ödeyerek bir soba ve bir lambaya da kavuştum. Burada kolay kolay sıkılacak değilim, hiç merak etme. Lermit'in Ekim adlı tablosunu da buldum. Akşam çökerken patates tarlasında kadınlar, çok güzel. Ama Kasım'ı görmedim, sen aldın mı acaba? Resimli Figaro'da var, dikkatimi çekti. İçinde Raffaelli'nin çok iyi bir deseni var. Şimdiki adresim 194 Rue des Images. Mektubunu buraya yaz lütfen. Bir de bitirdiğinde Goncourt'un ikinci bölümünü gönder. Hoşça kal. Senin, Vincent. Garip bir şey. Yağlı boya etütlerim köyde olduklarından daha karanlık görünüyorlar kentte. Kentteki tüm ışıklar daha az parlak olduğundan mı acaba? Bilmiyorum ama yüzeysel bir bakışın ötesinde çok önemli bir ayrım olabilir bu. Onun için çarpıcı geldi bana ve sana gönderdiğim resimlerin bana köydeyken göründüklerinden daha karanlık olabileceklerini anladım. Gene de şimdi yanımda olanlar her şeye karşın çok kötü görünmüyorlar. Değirmen, güz ağaçlarının sıralandığı cadde, bir natürmort, birkaç tane de küçük resim.